Ayrım 15.
Sayfa 182. Sustukça, Aristidakis'i andıkça ölüme, Fikriye'nin türkülerine kulak verip katıldıkça yaşamaya yaklaşıyorduk. Aristidakis bir daha kalkıp gelemeyeceği, aramıza katılamayacağı sınırı aşmıştı artık. Fikriye ise sürüp gidecek, hiç ölmeyecek yaşamın simgesiydi. Saat 2'ye geliyordu atlarımızın üstünde Florina'dan çıkarken. Aristidakis'in evi önünden geçtik. Ay ışığında taş, toprak, dal, yaprak ayrılıyor. Evler badanalarının renkleri kiremitlerinin kara lekeleri ile seçiliyordu. Mineklerimizin soluklarından, yürüyüşlerinden başka ses yoktu sokaklarda. Bütün ışıklar sönmüştü. Yalnız Aristidakis'in evinin penceresinde içeride yanan bir lambanın ışığı vuruyordu camlara. Anası, karısı, öbür yakınları o gün gündüz toprağa verilecek ölüsünü bekliyor, dua ediyor olmalıydılar. Sokağın bu yaslı görünüşü içkili de olsak bizi etkiledi. Bir süre sustuk, konuşmadan yol aldık. Soroviç atla 3 saat tutar Florina'dan. Arada Malarika Dağı vardır. Yol 2 saat ovadan, 1 saat Balkan'dan geçer. Ovaya çıkınca atlarımızı kendi bildiğine bıraktık, birer cigara yaktık. Florina doğusunu saran tepenin gerisinde kayboldu. Açık havada neredeyse hiç içmemiş kadar ayılmıştım. Yolumuzun kuzeyinde çok uzaklarda dağda bir çoban ateşi yanıyordu. Yasin'le benden başka uyanık geçen yoktu bütün ovada. Aklım Aristidakis'in ölümüne, Sandanski'nin çetecilerine takıldıkça kulağım seste, çalı kümelerine ağaçlara bakıyordum. Ama nereye baksam Fikriye'yi görüyordum. Ağaçların çalı kümelerinin karaltıları arasından gülen yüzüyle çıkıyor, yaklaşıyordu bana. Bazen karşımdan yolumun üstünden kopmuş geliyor, bazen de beline inen saçlarını çözmüş, önümden kanatlanıp gidiyordu. Durmadan onun sözünü etmek istiyordum. Derin bir iç çektim. ''Nasıldı be Yasin? Söyle Allah için. Nasıldı Fikriye?'' Tatlı vakit geçirmiş, gevşemişti. ''Bu yaşa geldim, çok gezdim, çok gördüm ama...'' Gülüyordum. ''Ama onun kadar güzelini görmedim. Sesini, saçlarını, gözlerini, boyunu, posunu, lafını, sözünü övdüm durdum kızın. Her dediğime hak verdi. Daha da coştum, derinden iç çektim. Ah be Yasin, vuruldum ben, yandım.'' O da sana vuruldu. Sahi mi söylersin? Sahi. Yaşa öyleyse. Çalılar arasından gelen bir hışırtıyla kestim sözümü. Bir yaban domuzu kaçtı gitti gerilerdeki koruya doğru. Korudan yine Fikriye göründü, yaklaştı, yine iç çektim. Yinelemeye başladım yukarıdaki sözleri. Peresmanın bağları, mısır tarlaları arasından geçtik. Bodur meşeler daha yukarılarda gürgenle karışık çam ağaçları arasında dolanan dere boyunca yol almaya başladık. Küçük ağaç köprülerle derenin bir sağına bir soluna geçiyorduk. Gölgelerimiz iki yanımızdaki bayırlarda büyüyor, ay ışığında küçük kara bir bulut gibi kayıyordu ağaçların üzerinde. Arada genişleyen koyakta tek tek sivri kulelerinde haçlarıyla küçük pencereli kırmızı tuğladan Bizans kiliseleri, taştan yapılmış iki katlı yapılarıyla uyuyan köyler görüyorduk. Malarika Dağı'nı aştığımızda ay soludu. Uzakta Ostrova Gölü'nün suları gün ağardıkça mavileşmeye başladı. Gölün kıyısında çınarları kavaklarıyla Soroviç uykulardaydı. Sık bir gürgen ormanı arasından köye iniyordu yol. O saatte Soroviç'e gidip de kimi bulacaktık? Köpeklerin ulumasına yol açacaktık boş yere. Mola verelim dedim Yasin'e. Yolun kıyısındaki açıklığa vurduk. Atlarımızdan indik. Başlık gemlerini alıp yular başlıklarını taktık. Çalılara bağladık. Çalı çırpı topladık. Yasin küçük bir ateş yaktı. Kahve pişirdi. Birer salkım üzüm yiyip kahvelerimizi içtik. Ay silindi silinecek. Ormanın üstünde gök, aşağıda gölün suları kızardı, renklendi. Yine Fikriye'yi özledim, birer cigara içtik. Cigaralarımızı attık, kalkıyorduk. Aşağıda bayırın sonunda ormanın kıyısından dönen yoldan neredeyse bir manga silahlı adam çıktı. Gölgedeydiler. Karaltılı görünüyorlardı. Kim bunlar be Yasin? Gözlerini dikmiş merakla bakıyordu. Yunanlılar, Yunan jandarmaları. Önü arkası sivri başlıklarından, dolaklarından ben de tanımıştım Yunan olduklarını. Şaşkınlıktan sormuştum bu soruyu. Saydım, 1, 2, 5, 7, 8 er, başlarında bir de çavuş. Aramız 200-250 adım kadardı. Tüfekleri çapraz omuzlarında acelesiz tırmanıyorlardı yokuşu. Geceyi Soroviç'te geçirmiş, Soroviç'ten yola çıkmış olmalılardı. Ama günlerdir yürüyorlarmış gibi yorgun bir görünüşleri vardı. Yukarılara bize doğru bakıyorlardı. Elbet görmüşlerdi bizi. Hiçbir değişiklik yoktu görünüşlerinde. İçlerinden bazıları türkü söylüyorlardı. Elbaş devinimlerine bakılırsa. Türkülerini kesmediler. Benimse korku düşmüştü içime. Onlar Hristiyan, biz Müslüman. Onlar Yunanlı, biz Türktük. Heybelerimiz doluydu. Üstümde epey para vardı. En önemlisi onların çavuşu, onbaşısı yaya, biz atlıydık. Aralarında anlaştıktan, sır kaldıktan sonra sadece bu sıcakta yürümemek için bir Yunan jandarma çavuşuyla onbaşısı bu dağ başında çekip bursalardı atlı iki türkü, ne gerekirdi? Gözlerim yalnız mavzerlerindeydi jandarmaların. Ha şimdi davrandılar, ha davranacaklar diye bekliyordum. Parabellum tabancam belimdeydi ama parabellum da olsa 200 adımdan tabancaya güvenilemezdi. Yasin'in grasıyla benim çiftem atlarımızın terkisinde asılıydı. Tüfeklerimizin elimizin altında olmasını istedim. Hadi atlarımıza binelim. Yasin'in yüzü hafif solgun görünüyordu. Binelim. Devinimlerimize korkunun verdiği bu çabuklukla yular başlıklarını alıp gemlerini vurduk, atlarımıza bindik. Kaçalım mı? Kaçamayız ki. Ormana vururuz. Ben bunu söylerken bir sağımıza bir solumuza baktık. Her iki yanda ağaçlar sık karışıktı. Dört nala gidemeyiz. Hemen huylanırlar. Arkamızdan ateş ederler. Çaresizlik içindeydik. Ya atlarımızda, heybelerimizde gözleri kalırsa? O da benim korkularımı duymuş olmalıydı. Kimiz, neyiz, neyimiz var, neyimiz yok hiç aklına getirme. Hiç ürkmüş görünme. Beygirin başını yola çevirdim. Çiftemin bağını çözdüm. Dipçiyi heybemin içindeydim. Yokladım. Elimi atsam çekip alabilirdim. Yasin'le atbaşı açıktan yola çıktık. Ne işleri var sabah bu yollarda be Yasin? Hinoğlu Hindi. Hep doğru işlerdi aklı. Doğru hesapladı. Kim bilir kimin ardındalar. Ama o da benim gibi gözlerini jandarmalardan ayırmıyordu. Adımları gerilerindeki yolu hafifçe tozutarak tırmanıyorlardı yokuşu. Daha şimdiden sıcak basmıştı hepsini. Yakaları açık, tüfekleri omuzlarında çapraz, içlerinden kimi iki eliyle sırtlarındaki tüfeği iki ucundan kavramış, kimi kollarını dirseklerinden tüfeğin iki ucuna asıp sallandırmıştı. Biri gülerek bir şeyler anlatıyordu yanındakine. Üçü beşi hep birden bir türkü tutturmuşlardı. Türkünün sözleri bize kadar geliyordu hafiften. Yirise se perimeno, yirise mikrolamo kopela, ella ella ella. Hiç oralı değiller be Yasin, aradıkları var. Parabellumumu yokladım. 100 adım ötemizdeydiler. Davranacak olurlarsa artık kaçamayız. Davranmazlar. Ne biliyorsun? Aradıkları başkası. Bir türlü güvenemiyordum dediklerine. Kuşkularım yatışmıyordu. Atlarımız var be Yasin, onlar yaya. Olsun, korkarlar. Neden korksunlar? Onlara da bir hesap soran olur. Yalan mı yoktu onlar için hesap sorulacak olursa? Silahlıydık. Kendilerine silah çektiğimizi söyleseler yeterdi. Kararımı verdim. Davranacak olurlarsa ucuza gitmek yok. Elbet bebeğim. Bire iki, bire üç pahalı ödeteceğiz canımızı. Ya ne sandın be Mustafa'm? Köpek miyiz vuruşmadan geberelim? Onlar geldi, biz gittik. Aramız 40-50 adıma indi. Artık konuşmuyorduk. Hala elleri kolları sırtlarında, omuzlarına çapraz vurulmuş tüfeklerinin iki ucundaydı. Atımı dışa çekip yol vereyim dedim. Çavuş benden önce yolun dışına çıktı. Erler de onun yanına çekildiler yoldan. Hepsi genç genç çocuklar. Jandarma elbiseleri eğreti duruyordu üstlerinde. Çavuş elini başına götürerek gülümsedi. Rahatlayarak güldüm. Elimi başıma, sonra göğsüme götürdüm. Yasu Kirye. Vakitler hayırlı olsun efendi. Yasu Kirya Lukuya. Vakitler hayırlı olsun çavuş. Ehis Kapyo Fatya. Cigaran kibritin var mı? Cigara paketimle kibritimi uzattım. Çavuş bir cigara alıp yaktı. Paketimle kibritimi geri verdi. Efariosto. İyi yolculuklar. Heybemde başka cigaram vardı. Paketi almadım. Arkadaşlarına da tutmasını istedim. Paket elden ele dolaştı. Erler dudakları arasında eme eme ikisi üçü bir kibritten cigaralarını yakarlarken çavuş üç gündür Sandanski'nin çetecileri ardında taban teptiklerini söyledi. Ayrılırken gülerek el salladı. Orakali, iyi yolculuklar. Orakali Lukuya, iyi yolculuklar çavuş. 5-10 adım gittik, sırtımda bir üşüme, hala arkamdan atılacak bir mavzer sesindeydi kulağım. Dönüp baktım. Nasıl karşılamışsak yine öyle tüfekleri omuzlarında çapraz uzaklaşıyorlardı. Adımları hafif hafif tozutuyordu ayakları altındaki toprak yolu. Kiminin sağ, kiminin sol elinin parmakları arasında yanan cigaraları vardı şimdi. Karşılaştığımızı unutmuş gibiydiler. Yasin'e döndüm, omuz sekti. 5-10 adım sonra kendimi tutamadım, bir daha geriye baktım. Bu kez çavuş da geriye baktı, güldü. Parmakları arasında cigarasıyla el salladı bana. Ben de el salladım gülerek. Bir akşam önce ahırda atımı eğerlerken duyduğum sevinç bir yerlerden koşup gelir gibiydi. Hala inanamam be Yasin. İyice gevşetmişti yine. Ne var inanamayacak bebeğim? Daha ne olsun be Yasin? Cigaraları yoktu. Birer cigarayı bile zor aldılar. Elbette zor alacaklar bebeğim. Korkmuştum. Korkmakta da haklıydım. Daha 2 yıl olmamıştı Balkan Savaşı sona ereli. Az cana kıyılmamıştı, az kurban verilmemişti bu yerlerde. Bu ayak bastığımız, üstünde at sürdüğümüz topraklar kim bilir kaç gencin kanına emmişti. Dağlar hala asker kaçaklarıyla doluydu. Kasabalardaki asker gören yaşlı kadınlar yolunu değiştiriyor, küçük çocuklar korkuyla evlere kaçışıyorlardı. Öyle deme be Yasin, biz olsak onların o çavuşla o onbaşının yerine belki de yalnız silahlarımızı denemek için kayıtsızdı. Sen iyice korkmuşsun der gibi baktı yüzüme. Denemezdik. Ne yapardık dersin, biz de onlar gibi geçer giderdik. Biraz sustu. İster gavur olsun ister Müslüman, deli olmadıktan sonra bir at için bir paket cigara için kimse kimseyi öldürmez bu dünyada. 20 yaş büyüktü benden, çok görmüş geçirmişti. Bu kez inandırdı beni, haklıydı. Daha dün akşam Kisenefon'la, Zaharias'la, başka Rumlarla bir arada Aristidakis'in ölümüne acınan, yanan, biraz sonra Sorovic'de Dimitri'yle kucaklaşacak olan biz değil miydik? Sabahın bu ıssız saatinde, bu ıssız orman kıyısında insan insana karşılaşmıştık onlarla. Vur diyen, öldür diyen yoktu aralarında. Onlar da ne kendilerini asker gibi görmüşlerdi, ne de bizi karşılarında düşman. O çavuşu, erlerini çoktandır tanıyormuşum gibi sevmeye başladığımı duyuyordum. Parasızlıkları, cigarasızlıkları, bu Ağustos sıcağında bütün gün yürüyecekleri için acıyordum onlara. Sandanski'nin usta atıcı çetecileriyle karşılaşırlarsa, içlerinden biri ya da birkaçı yaralanabileceği, ölebileceği için acıyordum. Yine sevincim geldi yerleşti, bayraklarını uçurtmalarını salıp bayram yerine döndürdü yüreğimi. Ne güzel şeydi insanın insana güvenmesi, sevmesi. Issız dağ başında karşılaşılan ayrı dilden, ayrı dinden silahlı insanların cigara alıp vermesi, birbirlerine gülerek iyi yolculuklar dilemesi. Ormanın kıyısını dönmüştük. Sorovic'in ilk evleri bir kurşun atımı ötemizdeydi. Gün neredeyse doğuyordu. İçim içime sığmıyordu. ''Ne dersin be Yasin, Dimitri'yi uyandıralım mı?'' Hiç yadırgamadı. ''İyi olur'' dedi, ''o da sevinir.'' Bazan bir savcı. Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapacakları gündü. Evin sabah alışverişini yapmış, elimde zembil çarşıdan dönüyordum. Dükkanının önünden geçerken terzi Arsenios camını tıklattı. Durdum. Ayak ayak üstüne atmış, dikişi dizindeydi. Eliyle beni içeriye çağırıyordu. Kolumu biraz kaldırıp zembili gösterdim. Olsun aldırma gel anlamına bir daha el salladı. Güldüm, yürüyüp geçmek istedim. Elimdekileri eve bırakayım gelirim diye direnmemi aldırmadan geç bre Mustafa'cığım 1-2 dakika. Konuşacaklarım var senle dedi. Kolunu omzuma atarak beni içeriye aldı. Yer gösterdi. Otur şöyle. Oturmadım. Elimde zembille rahat etmem, ne konuşacaksın? Duraladı, kaşları hafif çatık, dikişini aldı. Acele etme, otur 1 dakika. Gösterdiği sandalyeye kıyısından iliştim. O da oturdu. Hatırımı sordu. Kahve içirmek istedi. Bakışlarını yüzümden kaçırıyor, bir yakınımın ölümünü ya da o türlü başka bir acı haber verecekmiş gibi sözü dolaştırıyordu. Ne söyleyeceksin diye yineledim. Oturduğumdan beri ilk kez yüzüme baktı. Ciddileştiği zaman Hazreti İsa gibi acılı, bağışlayıcı bir anlamı vardı yüzünün. Söyleyeceğim ama canın sıkılmasın. Söyle, sıkılmaz. Venizelos bugün İzmir'e asker çıkaracak. Venizelos'tan hep böyle kendisiyle hiç ilişiği olmayan bir yabancı gibi söz ederdi. Benden 3-4 yaş büyüktü, çok okurdu. Dükkanının neresine baksanız tezgahının sandalyelerden birinin üstüne kumaş rafına bırakılmış, duvardaki askı demirlerine sıkıştırılmış 4'e katlı gazeteler görürdünüz. Sokakta her karşılaşmamızda elleri kolları kitaplarla dolu olurdu. Florina'da herkes yalnız Terzi Arsenios olarak tanırdı onu. Rum olduğunu, Ortodoks olduğunu hiç düşünmeden, hatırlamadan girer çıkardık dükkanına. O da yalnız Terzi Arsenios olarak karşılardı bütün tanıdıklarını. Onun içindir ki her ulustan Balkanlılar kavgasız gürültüsüz bir araya gelirdik onun dükkanında. Daha doğrusu dini dili ne olursa olsun Ortodoks, Müslüman, Rum, Bulgar, Sırp, Ula, Arnavut, Türk bir arada kavgasız gürültüsüz yaşamak isteyen Balkanlıların uğrağıydı onun dükkanı. Verdiği haberi yadırgamamam gerekirdi. Yunanistan'da kaç aydır seferberlik vardı. Kışa girerken Paris'te toplanan barış görüşmelerinde Venizelos İstanbul Trakya'yı istemişti. Kasabadaki Venizelosçular 4 yıl süren Dünya Savaşı'na son aylarında katılıp 5-10 silah patlatmakla savaşı sanki kendileri kazanmış gibi patırta ediyorlar. Batı Anadolu'yla Trakya'yı alacaklarını her yerde söyleyip duruyorlardı. Yunanistan'ın her yanında askeri gösteriler, geçit resimleri, törenler birbirini kovalıyor, bandolar, askeri havalar, nutuklarla halkın savaş duyguları körükleniyordu. Terzi Arsenios'un Rum, Bulgar, Sırp arkadaşlarının kaç kez Yunanistan'ın burnunu boka sokacak bu Venizelos dediklerini duymuştum. Yine de bozuldum. Biliyorum. Arsenios sıkıla sıkıla, "Elbet biliyorsun," dedi. "Haberi gizli olmaktan çıktı. Venizelos'un gemileri yolda. Belki de şimdi şu saatte İzmir'de rıhtıma yanaşmışlardır." İç çekti. İşaret parmağının ucuyla bir iki kez alnını gösterdi. Sonra parmağının tersiyle tezgahına vurdu. "Ah ah, na kafa mermer. Hep boşuna bu işler. Ama bırak bunları şimdi. Günün gelince Arsenios haklıydı dersin. Benim sana söyleyeceğim başka." "Ne?" Kardeşçe gülümsedi. "Sen geceleri pek uslu durmazsın. Bense doğru dürüst gülemedim." "Eh, bu gece evde kalsan, sokağa çıkmasan iyi olur." Sustum. Beni kıracak bir şey söylemiş gibi gönül alıcı bir sesle ekledi. "Daha açık konuşayım." "Konuş. Tatsız şeyler geldi kulağıma." "Ne gibi?" "Venizelos'un çapulcuları bu gece sokaklarda gürültü edeceklermiş." "Olur, önüne çıkarlar, karşılaşırsınız. Sen de öfkelisin, çabuk kızarsın. Başın belaya girmesin." "Yunanlıların İzmir'e çıkarma yaptıkları gece eğlenmek içimizden gelmezdi elbet. Evimden çıkacak değildim. Yine de Arsenios'a evde oturacağıma söz vermeyi kendime yediremedim. Ne olacaksa olur, eksik olma dedim. Dükkanından ayrıldım. Eve giderken iyice üzgündüm. Başım önüme düşmüş yürüyor, kimseyle göz göze gelmek istemiyordum. Bir yere vatanım diyebilmek için orada doğup büyümenin yetmediğini pahalı öğrenmiş bir kuşağın çocuklarıydık biz. Balkan Savaşı çıktığı yıl 19'undaydım. Üstünde doğduğumuz, çocukluğumuzun geçtiği vatan bildiğimiz topraklar el değiştirmişti. Bizleri de kendiliğinden uyruk değiştirmiş sayıyorlardı. Gerçekte saçma bir durumdu bu. Uyduruk, temelsiz bir işti. Biz yine bizdik. Kaşımız, gözümüz, boyumuz, posumuz, dinimiz, dilimizle eskiden neysek yine oyduk. Ama üstünde yaşadığımız topraklarda alınıp veriliyor, ev sahibiyken yabancı tutuluyorduk. Dengesiz bir yanı olduğu açıktı bu oyunun. Bu saçmalıkları gerçekten utku bilerek hora tepen, çalım satan bazı görmemişlerin çiğliklerine katlanmak kolay değildi bizler için. Balkan yenilgisinden sonra acılar birbirini izlemişti. Ard arda gelen yenilgilerin onur kırıcılığı, küçük düşürücülüğüyle yaralıydık. Hele Yunan ordusunda askere alınmak ölüm gibi geliyordu bize. Sağlık, levazım gibi geri hizmetlerde çalıştırılıyor, sedye karavana taşıyor, ördek temizliyorduk. Nidir ki giderek susmaya, beklemeye alışmıştık. Dünya Savaşı yıllarında suçumun olduğunu bilmeden 2 yıl yabancıların elinde tutuklu kalmıştım. Savaş sona ereli beri her gün yeni bir acı haber alıyorduk. İstanbul düşman elindeydi. Padişah İngilizlerin maşası olmuştu. Venizelos bağırıp çağırıyordu. Bütün bu olanlardan sonra daha başımıza neler gelecek diye her gece yatağımızda uykularımız kaçıyor. Acaba acı yüz kızartıcı daha neler duyacağız diye her sabah başımız öne düşük sokağa çıkıyorduk. Eve canım sıkkın döndüğümü gören rahmetli anam dışarıda başımdan ne geçtiğini öğreninceye kadar önüm ardım sıra dolandı. Terzi Arsenios'tan duyduklarımı anlattım. Elinden başka bir şey gelmediği için azdılar bu kafirler diye Venizelosçulara uzun uzun ilendi. O gün bir daha beni sokağa bırakmadı. O gün sık sık Arsenios'u düşündüm. Tutumlarımızdaki ayrılığın nedenlerini anlamaya çalıştım. O Rum'du, ben Müslümandım. Ama o yine de benimle bir olup Venizelos'u çekiştirebiliyor, Yunanistan'ın büyüklük heveslerini alaya alabiliyordu. Benimle konuşurken içtendi, bana yakınlık gösteriyordu. Ben de severdim onu. Dükkanına uğramak, yüzünü görmek içime rahatlık verirdi. Ama ben yine de Balkan Savaşı'ndan bu yana arkası arkasına süregelen yenilgileri kabullenemiyordum. Hala Makedonya'nın felek düşkünü eski sahiplerinden biri olarak görüyordum kendimi. Kanıma işlemişti Osmanlılık. Daha doğrusu yaşadığım topraklarda güçlü topluluktan biri olarak dünyaya gelmek. Olsa olsa bu yüzden bana gösterdiği açık yüreklilikle konuşamıyordum onunla. Ona evden çıkmayacağıma söz vermeyi bu yüzden küçüklük saymıştım. Arsenios'u düşündükçe yanlış, biraz da çiğ bir davranış olduğunu seziyordum tutumumun. Gerçekte doğru olan onun tutumuydu. O kimseyi kendinden aşağı ya da kendinden üstün görmüyordu çevresinde. Doğru düşünülebilmesinin, olayları rahatlıkla yargılayabilmesinin nedeni buydu. Doğrusu sırasında bizim de onun gibi davrandığımız olmuştu. 1908'de hürriyetin gelişini, meşrutiyet anayasasını, Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Arnavut hep bir arada Balkanlar arasında eşitliğin, kardeşliğin kabulü olarak bayramlarda kutlamamış mıydık? Arsenios gibi düşünmüyor muyduk biz de? İçimden kendimi tam haklı görecek gibi karşılık veremiyordum bu soruya. O dönemde yine de ev sahibi olarak gördüğümüzü seziyordum kendimizi. Büyüklük bizde kalsın gibilerden bir davranıştı o. Arsenios'un tutumunda ise böyle bir duygu yoktu. Yine düşündüm. Çok okuyan bir çocuktu o. O da dükkanına sık sık uğrayan öbür arkadaşları da Florina'nın en çok okuyan, en çok kitapla gazeteyle düşen kalkan gençleriydiler. Günde üçer dörder gazete okurlardı. Kimi Fransızca, kimi İngilizce, kimi Almanca bilir, kimi de öğrenmeye çalışırdı. Bildikleri dillerde ne olduğunu bilmediğim kitaplar okur, okuduklarını saatlerce birbirlerine anlatır dururlardı. Bir gün neden o kadar çok gazete okuduğunu sormuştum Arsenios'a. Her biri başka bir Yunanistan demişti. Kimlerle bir arada yaşıyoruz, sağımızda solumuzda kimler var, bilmek, öğrenmek gerek. O dönemde radyo yoktu. Selanik'te Türkçe tek gazete çıkar, o da kimi gün Florina'ya gelir, kimi gün gelmezdi. Bizler Elen alfabesini öğrenmek gereğini duymamıştık. Dillerinden başka dil öğrenmek gereği duymayan şimdiki Amerikalılar gibi görürdük kendimizi. Çoğumuz gazete okumak gereksinmesini de duymazdı. Yeryüzünde Kur'an'dan başka okunacak şey bulunmadığı kanısındaydı. Dünyada neler olup bittiğini, Avrupa'da, Amerika'da olanları, Rusya'da çarın yıkıldığını hep Arsenios'un dükkanında duymuştum. Dünyanın değişmekte olduğu, daha çok değişeceği onunla arkadaşlarının hep dillerindeydi. Rum Panos, Bulgar Ivan da Nikola, Sırp Mate en yakın arkadaşlarıydılar Arsenios'un. Her akşam onun dükkanında toplanırlardı. Panos saat onarımcısıydı. Ivan, Bulgar okulunda öğretmen, Nikola eski komitacılardandı. 1908'den sonra dağdan inmiş, Florina'ya yerleşmişti. Sütçüydü. Mate kunduracı. Ne olduğunu hiç bilmediğim bir partiye bağlıydılar hepsi. Sosyalisttiler. Ben sosyalizmin ne olduğunu çok sonra Makedonya'dan göç ederek Urla'ya yerleştikten, çocuklarım büyüyüp de polis, çevremdeki çekemeyenler, oğlumla uğraşmaya başladıktan sonra yaşlılığıma doğru öğrendim. Ömrümün son yılları yaklaşırken Arsenios'la arkadaşlarının her dediklerinde haklı olduklarını daha açık anladım. O ilk gençlik arkadaşlarımı hep sevgiyle, özlemle anarak 1965 seçimlerinde oyumu Türkiye İşçi Partisi'ne verdim. O gece sokağa çıkmadım. O kara günün Mayıs ortalarına düştüğünü tarihler yazar. Günler uzamıştı. Hava karardıktan bir süre sonra Venizelosçular patırtı gürültü hurralarla kapımızın önünden geçtiler.